Ayrım 15.
Başka bir vesile olmasa da, bir atalar sözünün söylenmesi için ise belli bir vesilenin çıkmış olması gereklidir. Bu bakıma atalar sözü fıkraya benzer. Fıkranın ondan farkı, fıkra bir vesile düşünce anlatılmakla beraber, anlatıldığı yerde düz konuşmadan bağımsızdır. Ondan kopmuş haldedir. Atalar sözü ise hasbihalin içinde, ondan ayrılmaz bir parça durumundadır. Yalnız bir halde atalar sözünün günlük konuşmadan bağımsız olarak kullanıldığını görüyoruz. Kırımlı Karayımlar'da ve Anadolu'da içelde, belki başka yerlerde de bir oyun vardır. Bunda karşılıklı iki takım sırayla atasözleri söyleşir. Yenilmemek için karşı tarafın söylediği atasözünün başlangıç harfinde yeni bir atasözü bulmak gerektir. Dağarcığını ilk tüketen takım yenilmiş sayılır. Görülüyor ki burada da atalar sözü bir oyunun gereci olarak kullanılmaktadır. Atalar sözünün düz konuşmadaki bazı söz kalıplarından farkları, onun bir takım ayırıcı nitelikte biçim ve içerik özelliklerindedir. Kısalık, kesinlik, anlatımdaki aydınlık ve kuruluk gibi. Atalar sözü halk edebiyatının öteki türlerinde, örneğin şiir, masal, tekerleme ve bilmecede rastladığımız renklilik, çok anlamlılık, kaypaklık, kelime cambazlıkları ve benzeri anlatım ve üslup oyunlarından kaçınır. Atalar sözünün şiir türüyle tek ortak yönü kimi çeşitlerinde uyak, baş uyak, ölçü gibi şiire özgü teknik araçlardan yararlanmasıdır. Ama bunların görevi bellemeyi kolaylaştırma ile sınırlanır. Soru 62. Atasözlerinin çeşitleri nelerdir? Atasözleri iki büyük kümeye ayrılırlar. 1. Asıl atasözleri, 2. Atalar sözü değerinde deyimler. Bu ikinci küme aşağıda soru 63'te incelenecek. Asıl atasözleri. Anlamlarına bir öğüt, bir davranış kuralı, bilgelik bir yargı yüklemişlerdir. İki alt bölüme ayrılırlar. A. Bir yargıyı ya da bir gözlemi kapsayan atasözleri. Bunların kimisinde bir davranış kuralı öğretme, ibret dersi verme amacı sezilir. Örnek, kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar. Kimisi ise ahlaklık anlam yüklenmiş bir gözlemi dile getirirler. Hak batıldan ağlamadı, akan dereyi kimse bağlamadı. Kimisinde de tabiat ve günlük yaşama olgularına değkin bir gözlem, eleştiri anlamında kullanılır. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bu bölümdeki atasözleri içinde birçoğu da sadece tabiat olgularının ya da cansız maddelerin niteliklerine değkin değerlendirmelerdir. Mevsim değişmeleri, hayvanların, bitkilerin özellikleri, ekim biçim çeşidinden tarım işleri üzerine bilgiler ve benzeri. Ahlaklık herhangi bir ikinci anlam aramak gerekmez bunlarda. Örnek, kork aprılın beşinden, öküzü ayırır eşinden. Bu atasözü mevsimlerle ilgili bir gözlemi saptamaktan ileri gitmez. İçindeki öğretici, öğütleyici tek öğe, çiftçiyi edinilmiş tecrübelere dayanarak yılın belli dönemlerindeki umulmadık hava değişmeleri üzerine uyarmaktır. Bir bölükte salt bir bölgeye ya da dar bir toplum çevresine değkin değerlendirmelerdir. Bir yer halkının komşularına değkin olumlu ya da olumsuz yargılarını dile getirenlere örnek. Kasımpaşalı, eli maşalı. B. İkinci alt bölümdeki atasözleri dolambaçsız, açık bir öğüt, akıl verme ya da yasaklama biçimindedirler. Gözün ile gördüğünü eteğin ile ört sözü, her görülen ayıbın yayılmasından sakınılmasını öğütleyen bir atasözüne örnek olur. C. Fıkra edası taşıyan atasözleri. Bunlar son kerteye dek kısaltılmış bir anlatı yapısı gösterirler. Dil kuruluşlarıyla da öteki atasözlerinden ayrılırlar. İçlerinden bir çeşidi hikayeye konu olan kişilerin konuşma biçiminde bakışık iki cümlesiyle hikayeyi anlatanın üçüncü şahıs olarak getirilen sözlerinden kurulmuştur. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Nerem doğru ki demiş. Bir başka çeşidinde konuşma tek şahıslıdır. Keklik gibi yürüyeyim demiş, karga kendi yürüyüşünü de unutmuş. Üçüncü şahıs olarak anlatıcının sözlerinin katılmadığı biçimlere de rastlanır. Deveyi gördün mü? Yeden ölsün. Burada atasözü iki kişinin karşılıklı konuşmasıdır. Bir dördüncü çeşidi konuşmasız salt anlatı biçimindedir. İt ite buyurmuş, it kuyruğuna buyurmuş sözünde olduğu gibi. Görevleri bakımından bütün bu çeşitlerdeki atasözleri aşağıda göreceğimiz benzetmeli deyimlere yaklaşırlar. Fıkra edası taşıyan bu atasözlerini kökenleri bir fıkraya çıkan atasözü değerinde deyimlerle karıştırmamak gerekir. Bu sonunculara birkaç örnek. Yorgan gitti, kavga bitti sözü Nasrettin Hoca'nın ünlü fıkrası ile, baklayı ağzından çıkarmak deyimi de bir Bektaşi fıkrası ile açıklanırlar. Ama onlarla ilgileri olduğunu ve fıkraların konularını bu sözleri kullananlardan pek az kimse bilir. Atasözlerinin yukarıda değindiklerimizden başka bazı biçim özellikleri daha vardır. Kimileri bir şiirden kopmuş izlenimi bırakacak gibi ölçülü uyaklı sözlerdir. Gönül düştü kediye, kedi benzer kadıya gibi. Birçok atasözlerinde en eski Türk şiirinin nazım özelliklerini buluruz. İç ve baş uyaklar gibi. İvecek kancık, gözsüz incik doğurur. Yaz var, kış var, ivecek ne iş var? Baş olan boş olmaz. Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk, topal horozla ve benzeri. Soru 63. Atasözleri değerinde deyimlerle günlük konuşma dilinde kullanılan deyimleri nasıl ayırt etmeli? Atasözü değerinde deyimlerin, temsillerin günlük konuşma dilindeki hazır söz kalıpları biçiminde deyimlerden ayırt edilmesi oldukça güçtür. Birincilerin ikincilere baka daha uzun oluşları, günlük konuşma dilinde daha seyrek geçişleri birer mihenk olabilir. Atasözüne çalan deyimlerle oynamak, dili kullanmada ustalık, kafa olgunluğu, bilgi dolgunluğu gerektirir. Bir iki örnek verelim. Dalyan gibi, karnı burnunda. Günlük konuşma dilinin beylik deyimleridir. Öküz altında buzağı aramak ise atasözü değerinde bir deyimdir. Yersiz gereksiz kuşkularla davranıp çevresini tedirgin eden kişinin bu tutumunu yermek için kullanılır. Bu deyimler anlatımlarındaki özellikler bakımından şu alt bölümlere ayrılır. A. Atasözü çeşnisi taşıyan deyimler. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz söz gibi ya da iki ayağını bir pabuca sokmak deyimi gibi. Bu son deyimde yersiz aceleciliğin insanı gülünç hallere sokacağı yollu bir uyarma anlamı gizlidir. B. Bireylik hallerde uygulanan deyimler. Tut kelin perçeminden sözü gibi. Bu deyimle güç bir durumda kalan insan alabileceği tek tedbirinde bir işe yaramayacağını, böylece ne yapacağını şaşırdığını anlatmak ister. C. Benzetmeli deyimlere örnekler. Kerem'in arpa tarlası gibi yanmak sözü. Muradına erdiğini sandığı bir anda yanıp kül olan Aşık Kerem'in acıklı macerasına bir anıştırmadır. Elinde avucunda olan her şeyi ve ilerisi için bütün umutlarını yitirmiş kimsenin çaresizliğini anlatır. Dut yemiş bülbül gibi susmak sözü, dut mevsimi gelince bülbüllerin ötmez olduğu gözlemiyle açıklanabilecek bir deyim olsa gerek. Konuşmayı çok seven bir kimsenin herhangi bir etkenle konuşmaz olduğunu anlatmak ya da kendi düşüncelerinin doğruluğuna pek güvenen bir kimsenin haklı tenkitlere karşılık veremeyecek duruma düşüp süklüm püklüm susmasını anlatmak için kullanılır. Soru 64. Destan geleneğinde ve yazılı edebiyatta atasözlerinden nasıl yararlanılmıştır? Bazı eski metinlerde oldukça uzun atasözleri Katarlarına rastlanır. Destan geleneğinin canlı olduğu çağlarda, destanın giriş bölümünde, sırası düşünce içinde de, destancı anlatısını anlam bakımından da birbirini tamamlayan bir sıra atasözleriyle süsleyerek, önem verdiği bir düşünceyi belirtmek amacını güderdi. Dede Korkut kitabının girişinde bu çeşit söz katarlarına rastlarız. Yapa yapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağılı gökçe çemen güze kalmaz. Eski pambuk bez olmaz. Karı düşman dost olmaz. Er malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul atadan görmeyince sofra çekmez. Oğul atanın yeteridir, iki gözünün biridir. Devletli oğul kopsa ocağının közüdür. Oğul dahi neylesin baba ölüp mal kalmasa? Baba malından ne faide başta devlet olmasa? Devletsiz şerrinden Allah saklasın hanım sizi. O çağlarda öyle anlaşılıyor ki, atasözleri sade günlük konuşma içinde sırası düştükçe söylenmiyor. destansı anlatının içinde de önemli bir öğe olarak yer alıyordu. Günümüzde Kırgızların, Kazakların destanlarında bu gelenek canlı olarak süre gitmektedir. Anadolu aşıklarının hikaye anlatmalarında yer yer atasözlerine çalan kalıplaşmış tekerlememsi takım sözlerle anlatıyı süsleme çabası bu geleneğin bir kalıntısı olsa gerektir. Osmanlı çağında atasözlerinin bu yolda kullanılma geleneğinin yerine çoğu kez halk edebiyatından gelme atasözlerini aruz ölçüsüne uydurmak için çekiştirip bozarak şiirleri süsleme hüneri almıştır. 15. yüzyıl şairi Güvahi'nin Pendnamesinde, 17. yüzyıl şairlerinden Sabit'in gazellerinde bu davranışa örnekler bulunur. Kimi şairlerden kalan ve atasözü değeri taşıdığı için belleklerde yerleşen dizelerinde halkın içinde yayılıp benimsendiğini ve halk edebiyatının bu türünü zenginleştirdiğini unutmamak gerekir. Aşık Seyrani'nin 19. yüzyıl. Yolcular yanılır, yollar yanılmaz dizesi gibi. 16. yüzyıldan Bağdatlı Ruhi'nin, Tanzimat Çağı ünlü yazarı Ziya Paşa'nın şiirlerinden kopmuş kimi dizelerde, aydın çevrelerde atasözü yerinde ve değerinde kullanılır olmuştur. Soru 65. Atasözleri değişmez gerçekleri mi söyler? Türk atasözlerinden 900 yıl önce de bugün de halk içinde kullanılanlara Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyıl kitabında örnekler bulunuyor. Kanı kan ile yumazlar, kanı su ile yurlar ve gözden ırak olan gönülden de ırak olur sözleri gibi. Kaşgarlı'nın kitabında iki varyant olarak yer almış olan bir atasözünün Tevrat, Jeremi, 31-29, Ezecel, 18-2, taki bir sözün Türkçesi olduğunu söylersek, Türk atasözlerinden bazılarının eksikliği ve yaygınlığı anlaşılır. O sözün Türkçesi şöyledir. Atası acı yese oğlunun dişi kamaşır. Bu örnekler kimi ahlak kurallarının ya da yaşam denemeleri sonunda erişilmiş gerçeklerin ilk söylendikleri yerlerden çok uzaklarda ve o çağlardan çok sonraları da değerlerini yitirmediklerini bize öğretir. Ama bu yargı bütün atasözleri için doğru olmaz. Atasözleri arasında çelişkili yargıları bildirmiş olanların bulunması, onları söyleyenlerin her zaman belli bir konu üzerinde aynı kanıda olmadıklarını gösterir. Halk edebiyatının her türünden ürünler gibi atasözleri de oluşup geliştikleri çevrelerin ve çağların düşünüş ve davranışlarını dile getirmişlerdir. Ahlak kurallarından birçoğunun donmuş, değişmez yasalar olmadığı ise bir gerçektir. Bir de şunu belirtmek yerinde olur. Atalar sözü kelimenin açıkça belirttiği gibi geçmiş kuşaklardan kalma kurallardır. Bu bakıma tutucu bir düşün düzenini temsil etmelerini tabii karşılamalıdır. Böyle olunca da onları her çağ kendi ilerlemesine engel olmadığı ölçüde benimseyecektir. Kutsal ve şaşmaz gerçekler bilip, söyledikleri ne olursa olsun onlara uymayı zorunlu saymak yersiz bir davranış olur. Soru 66. Alkışların ve kargışların çeşitleri nelerdir? Nasıl atasözlerini, bir asıl atasözleri, bir de atasözü değerinde deyimler diye ikiye ayırdıysak, alkış ve kargışları da aynı şekilde iki bölüğe ayırabiliriz. Bir bölükte sadece konuşmayı renklendiren kısa kalıplar şeklinde alkış ve kargış eşittir, hayır dua, beddua sözleri vardır. Bu biçimdekileri bir, halk edebiyatı türü olarak tanımlamak yersiz olur. Konuşmayı süsleyici, duyguları belirtici, anlatımı güçlendirici dil öğeleridir bunlar. Kısalıkları, yoğunlukları son kertede bulunmakla ve çok kullanılır olmakla ikinci bölüktekilerden ayrılırlar. Allah muradını versin, tuttuğun altın olsun, alkışlara. İnim inim inleyesin, Allah belanı versin, muradına ermeyesin, kargışlara örnek olarak gösterilebilecek beylik söz kalıplarıdır. İkinci bölüğü koygunluğunu anlatımdaki özenilmişlikten, imge, düşünce ve çağrışım buluşlarındaki başarıdan alanlardır. Küçücük sanat yapıtları diyebileceğimiz bu bölük alkışlara ve kargışlara birkaç örnek verelim.